Musa 16. ayrım sayfa 301. Ziyaretçi. Nasıl? Mos haftalar boyunca artık tanrısal güçler tarafından kendisine verildiğine iyice inandığı görevi nasıl yerine getireceğini düşündü. Mısır'a mı dönecekti? Evet, büyük yeşili gemiyle geçerek büyük siyaha varabilir, oradan apiruları tanrının onlara hazırladığı kurtuluş için bilinçlendirmeye çalışabilirdi. Ama iki sorun vardı. İlki şuydu ki orada hemen tanırlardı onu. Hatta setleri yapan işçilerin ustabaşının öldürülmesiyle ilgili sözleri üst makamlara ulaşmamış bile olsa, Ramses'e kadar ulaşmamış bile olsa hareketi derhal engellenirdi. Biliyordu. Orada bir kaçak olarak damgalanmıştı. Nomark, o uğursuz Hapenat ya da onun yerine Memphis'te casusluğunu üstlenmiş olan her kimse ve tabii baş rahip ona aman vermeyeceklerdi. Onurunu kaybetmiş, güvenlik güçlerinin gözetiminde Memphis'e gönderilmiş bir Ptahmos'un tahtın korunmasından yoksun ve en alt sınıftan bir insan olarak apirlar üzerinde de hiçbir etkisi olamazdı. Olabileceklerin en kötüsü. İkinci sorun apiruların hareketsizliğiydi. Yetro söylemişti, onlar savaşçı değillerdi. Kuşkusuz şurada burada bir zamanlar onun komutan olmasını isteyenler onu tartışmadan hatta hevesle izleyeceklerdi. Ama ötekiler? Ötekilere ne diyecekti? Her şeye kadir olan Tanrı'nın ona göründüğünü mü? Onlar da kendisine o her şeye kadir olanın kaçmaları için neden bir kolaylık sağlamadığını sormayacaklar mıydı? Üçüncü bir sorun da son zamanlarda Mos'un zihninde şekillenmeye başlamıştı. Otuz, hatta 40 bin işçiyi, erkek, kadın, ihtiyar, çocuk, krallıktan nasıl çıkaracaktı? Tisipora ile oğluna baktığında onları görmek bu karmaşık ruh halini iyileştirmiyordu. Onlar oradayken ruhunun gıdası olan kadını ve özgür bir erkek olarak sahip olduğu ilk çocuğu orada yanındayken bu inanılmaz macerada işi neydi? Özgür. Özgür olacağını ümit etmişti, inanmıştı. Birkaç ay tadını çıkarmıştı özgürlüğünün. Ama o ses vardı, o ışık vardı. Deniz kıyısında oturarak düşünmek, sonra ışık sütunu vücut bulsun, görünsün diye beklemek. Neden? Ve en acısı ne Tisipora ne Yetro ona bu bunalımlı günlerinde yardım edebiliyorlardı. O da limana iniyor, dalgın gözlerle boğulmaktan kurtulmuş bir kazazede gibi rıhtımlarda dolaşıyor, anlatılanları dinliyordu. Bir gün bir depoda tüccarlar ve gemicilerle oracıkta hazırlanmış öğle yemeğini, kerevit, çabukça pulları ayıklanmış, temizlenmiş, ateşteki ızgaraya atılmış balık, çavdar ekmeği, peynir. Paylaştığı sırada birisi omzuna dokundu. Hava serindi, soğuk mevsim yaklaşıyordu. Kuzey rüzgarları esmeye, bulut kümeleri toplanmaya başlamıştı. Deniz limanda kıpır kıpırdı. Açıklarda beyaz köpükler görünüyordu. Mos, biri seni arıyor. Sen Mos'sun değil mi? Dönüp baktı. Tanıdığını ve aynı anda tanımadığını düşündüğü bir adam gördü. Ama adam ona doğru atılmıştı bile. Yüzü heyecan ve sevinçle altüst ve gözlerinde yaşlarla. Ptahmos. Mos şaşkın kalktı ve kalktığı an adam kollarına atıldı. Mos, beni tanımadın mı? Ben Harun'um, kardeşin Harun. Harun? Birden başının döndüğünü hissetti Mos. Buraya nasıl geldin? Öteki kollarını havaya kaldırdı. Bu uzun bir hikayeydi. Eğer kardeşinse diye sözünü kesti gemiciler. Buyursun otursun. Herkese yetecek kadar balık var. Harun daveti tekrarlatmadı. Açlıktan ve susuzluktan ölüyordu. Mos, ben Avaris'ten geliyorum. Bir dikişte içkisini bitirdi. Mos bu göbeklenmiş, saçı açılmış adama bakıyordu. 40 yaşında vardı. Hiç tanımıyordu onu. 40 yaşında. Ondan 15 yaş büyüktü. ''Büyük siyahtan kalkan bir gemi buldum.'' dedi Harun. ''Üç hafta sürdü. Bir de fırtına vardı. 20 kez batıyoruz sandım.'' Konuşkandı Harun. Yıllarını bir ateş sütununu gözleyerek geçirmemişti. Ama böylesi açık yürekli insanlara alışık olmayan, sözlerini tabaktaki baklalarını sayar gibi sayarak sarf eden bu adamları eğlendiriyordu. Mos içindeki korkuyu göstermemeye çalışıyordu. Ses ''Harun sana yardım edecek.'' demişti ve Harun gelmişti. Gökten indirilmiş gibi. ''Avaris'te ne yapıyordun?'' diye sordu Mos. ''Ben seni Memphis'te biliyordum.'' ''Avaris'e nakledildim.'' dedi Harun. ''Bak bana, sen dilimizi çok iyi konuşuyorsun. Avaris'te söylemişlerdi, inanmamıştım.'' ''Derdimi anlamalarına yetecek kadar.'' dedi Mos. Ama kendi söyleyişinin Harun'un çok yumuşak olan İbranicesinin yanında oldukça sert olduğunu fark etmişti. Tıpkı çöl insanlarının haşin söyleyişi gibi. ''İlk kez deniz yolculuğu yapıyorum.'' diye anlatıyordu. ''Sen de bilirsin ya.'' Hayır, bilmem, dedi Mos. Ben karayoluyla geldim. Karayoluyla mı? Karadan yol mu var? Mos cevap vermedi. Harun'un bu inanılmaz ve kuşkusuz tanrı buyruğu olan yolculuğu konusunu sonra konuşacaklardı. Seti'nin öldüğünü biliyor musun? Duydun mu? Biliyorum, dedi Mos. Harun'un gerçekten kardeşi olup olmadığını düşünürken. Birbirlerinden o kadar farklıydılar ki. Mesela kendisi Mos, zamanlı zamansız içen bir insan değildi. Aslında düşünülecek olursa Harun onun bir baba kardeşiydi sadece. Ramses ülkenin mutlak hakimi. Görmelisin. Avaris'in kuzeyinde, batıda biliyorsun Re suları ile Büyük Siyah'taki Avaris suları arasında kendi adını vereceği bir kent inşa ettiriyor. Ordu ülkedeki en büyük güç durumuna geldi. Sadece piyadede 5000 kişilik 4 alay var. Harun'un dilini az çok anlayan gemiciler gizlemeye çalıştıkları bir alayla dinliyorlardı onu. Mos rahatsız olmuştu. Harun fark etmiş olmalıydı. Ona gülümseyerek baktı. ''Beni aptal mı buluyorsun Mos?'' ''Hayır, hiç değil.'' diye cevap verdi Mos. Harun'un gözlem yeteneğine şaşmıştı. ''Seni bulmakta zorluk çektim.'' diye devam etti Harun. ''Bir akşam Avaris'in kuzeyindeki şantiyeden çıkıp gitmişsin. Ben senin kıyı yolunu izlemediğini düşündüm. Çünkü o yol Mısır ordusunun denetiminde. Demek ki güneye doğru yürüdün. Büyük Siyah'ta bir gemi bulduğunu sandım. Ve kendi kendime kıyıdaki uğraklardan birinde inmiş olması gerekir diye düşündüm.'' Mos renk vermeden dinliyordu. ''Ben gittikten sonra neler oldu?'' diye sordu. ''Günlerce seni aradılar. Nereye gidebileceğini kestiremediler. Kıyı boyunca bütün güvenlik güçleri alarma geçirildi. Seni hemen yakalayıp Memphis'e götüreceklerdi.'' ''Neden?'' diye sordu Mos. Bakışları birden ciddileşmişti. ''Çünkü sen gittikten sonra şantiye yönetilemez oldu. İşçiler hiç kimsenin emrini dinlemiyorlardı.'' ''Apirular için bu kadar değerliydim, öyle mi?'' dedi Mos. Sesi alaycıydı. Harun ona sitem dolu gözlerle baktı. Sen gittikten sonra kardeşlerimiz Mısırlılara boyun eğmek istemediler. Gemiciler konuşmalara biraz fazla ilgi duymaya başlamışlardı. Mos kardeşini çadırına götüreceğini söyleyerek kalktı. Tayfalar başlarını sallayarak selam verdiler. Mos, Harun'u terkisine aldı ve çadırına doğru 4 nala uzaklaştı. Attan indikleri zaman kardeşine döndü. Mümkün olduğu kadar az konuş, dedi ona. Bir şey mi saklıyorsun, diye sordu Harun. Hayır, sadece burada başka biriyim. Onu hafta sonuna kadar boş kalacak olan çobanların çadırına götürdü. Harun diye anlattı ona. Burada adı Yetro olan bir toprak sahibinin kızı Tisipora ile evliyim. Yetro benim hayatımda tanıyabildiğim tek babam oldu. Bir oğlum var. Eğer bu yolculuğu bana önemli bir şey söylemek için yaptınsa şimdilik sus ve sonra bana söyle. Sadece bana. Bu akşam beraber yemek yiyeceğiz. Sen beni görmeye geldin, o kadar. Harun bir süre sustu. Sonra anlamlı bir sesle cevap verdi. Seni önemli bir nedenle görmeye geldim. Mos başını salladı. Tisipora ve Yetro'ya kardeşinin Mısır'dan onu görmeye geldiğini haber vermeye gitti. Harun güler yüzle ama biraz da şaşkınlıkla karşılandı. Yetro soylu bir konukseverlikle damadının kardeşini tanımaktan sevinç duyduğunu söyledi. Ama sorduğu havadan sudan görünen pek çok soru onun Harun'un bu kadar maceralı bir yolculuğu göze alma sebebinin sadece kardeş özlemi olamayacağı kuşkusunu taşıdığını gösteriyordu. Laih ve İddo ona Mısır hakkında birçok şey sordular. Harun'un kardeşiyle birlikte kaçmamış olmasına şaşmışlardı. Yetro, saygı, anlayış ve incelikle o akşam yemekten sonra erken çekildi. Laih karısının yanına gitti. Mos ve Harun baş başa kaldılar. Deliliğin belirtileri. Yıldızların gökte değerli taşlar gibi serpildiği aysız bir gece. Serin bir rüzgar. Çadırlarda son ışıklar da birer birer sönüyor, çakallar uzaklardan seslenmeye başlıyordu. İki adam tepenin çadırlara en uzak eteğinde oturmuşlardı. ''Neden kaçtın?'' diye sordu Harun. Bir adam öldürmüştüm. Mısırlı bir ustabaşı. Ve Apiru işçiler biliyorlardı. Bana söylediler. Harun bir süre sustu. İsar, Lumi, Arfaksat, Enoh, hangisi olursa birinden biri onları susturdu, biliyorsun. Sen biliyor muydun? Diye sordum Oz. Bir ara böyle bir dedikodu dolaştı etrafta. Biz susturduk. Sen bizim kardeşlerimizden birini korumak için yapmıştın bunu. Yine bizden iki işçinin seni tehlikeye atmasına asla izin vermezdik. Senin yokluğunda bile. Biz diyorsun. Biz kim? Kabile şefleri. Harun ilk kez otoriter bir tavırla anlatıyordu. Ama sen bize güvenmedin. Kendini bizden biri olarak görmüyordun. Bize güvenip açılmış olsaydın o işçiler ağızlarını bile açamazlardı ve bugün hala Mısır'da olurdun. Mos susuyordu. Kendini hala bizden saymıyorsun diye sordu. Harun ısrarla. Bir süre öncesine kadar hayır diye cevap verdi Mos. Bir süre öncesine kadar mı? Mos bir saniye tereddüt etti. Sesi duyduğum güne kadar. Harun sözlerin devamını bekledi, gelmedi. Kimin sesini? Diye sordu. Ses. Kimin sesi? Her şeye kadir olan Tanrı'nın. Anlat. Bana ben benim dedi. Anlıyor musun? Mos kollarını göğe kaldırmıştı. Gözleri dalgındı. Bu sesi duydun, öyle mi? Diye sordu Harun. Duydum. Nerede? Çölde. Alevler içinde kaldığı halde yanmayan bir çalılıktan geliyordu. Dünyayı, yeryüzünü, dağları sarsıyordu. Bana ben senin atalarının tanrısıyım dedi. Başka ne söyledi? Bana emretti. Daha doğrusu ben öyle duydum. İnsanlarını Mısır'dan kurtarman gerek. Onları benim adıma özgürlüğe kavuşturmanı emrediyorum dedi. Anlıyor musun? Diye bağırdı Mos. Harun büyük bir hayretle tekrar sordu. O ses böyle mi söyledi? Çok güçsüz olduğumu söyledim. Onları Mısır'dan çıkaramayacağımı söyledim. Ses, Harun sana yardım edecek dedi. Harun eliyle Mos'un bileğini yakalamıştı. Kekeleyerek, Harun sana yardım edecek diye tekrarladı. Mos, evet der gibi başını salladı. Harun da kollarını göğe doğru kaldırmıştı şimdi. Ağlamaklı sesler çıkarıyordu. O zaman anladım. Sizlerden biri olduğumu o zaman anladım dedi Mos alçak sesle. Ama hiç kimse bana inanmayacak Harun. Düşün. Harun, bunu onlara söylediğimi düşün. Onlara atalarımın tanrısının bana göründüğünü ve onları özgürlüğe kavuşturmamı emrettiğini söyleyeceğim. Sana inanacaklardır, dedi Harun. Bu onların beklediği işaret. Hayır, bana inanmazlar. Sana da inanmazlar Harun. Seni yalancılıkla suçlarlar, bana deli derler. Onlar yerlerinden memnunlar. Mısır'ı niye terk etsinler? Toprak bereketli, süt bol, kovanları bal dolu, avlanabiliyorlar. Öyle mi sanıyorsun diye araya girdi Harun. Yanılıyorsun. Gitmeyecekler, dedi Mos. Gözlerini kapadı. Gitmezler. Üstelik 30 hatta 40 bin insanı nasıl götüreceksin hiç düşündün mü? Yani sen Tanrı'nın emrine uymayacağını mı söylüyorsun diye bağırdı Harun. Tanrı'nın sesini duydun ve söylediklerine inanmıyorsun öyle mi? Ben onun bana seslendiğine inanıyorum, dedi Mos. Ama insanların bana inanacaklarına inanmıyorum. Dinle beni. Orada hayat senin zamanında olduğundan çok daha kötü. Ramses çıldırmış. Bütün Mısır toprağını anıtlarla, tapınaklarla, garnizonlarla, kentlerle doldurmaya karar vermiş görünüyor. Mimarbaşı May, daha planları çizmeye başlarken Ramses bina bitsin istiyor. Nefes almadan çalışıyoruz. Kırbaç gece yatağımıza kadar peşimizden kovalıyor. Dayanacak gücümüz kalmadı. Sana inanacaklar. İstedikleri tek şey inanmak şimdi. Ve senin adın bile onlar için ümidin simgesi. Tüm ustabaşıları öldürürdün. Ben oraya dönemem. Dillerini doğru dürüst konuşamıyorum, dedi Mos. İzin ver bana. Onlara senin Tanrı'nın sesini duyduğunu söyleyeyim. Onlara Tanrı'nın emirlerini bize naklettiğini söyleyeyim. Mos göğüs geçirdi. Git, onlara söyle, dedi. İsar, Lumi, Arfaksat, Eno ve daha birçokları senden bir işaret bekliyorlar. Benim hayatta olduğumu nereden biliyorlar? Tüccarlar gidip geliyor, Mısır'dan gelmiş bir prens kadar yakışıklı genç adamdan söz ettikleri ve ona iblislerin kralı dediklerini anlattıkları zaman o genç adamın sen olduğunu anladım. Hepimiz anladık. Tepenin eteklerinde yürüyorlardı. Rüzgar giysilerini savuruyordu. Eğer onlara söyleyeceksen, dedi Mos, dinle. Ben çok düşündüm. Eğer onlara söyleyeceksen öncelikle kabile şefleriyle konuşman gerek. Anlıyorsun değil mi? Onlar adına karar verecek olan şefler. Doğru dedi Harun. Şefler ona hazır beklemelerini söylesin. Ne için hazır beklemelerini? Bir olay. Onların kaçmalarını sağlayacak olağanüstü bir olay. Bir şey olacak. Nasıl bir olay? Bilmiyorum. Bizden sonu belirsiz bir süre bir olayı beklememizi istiyorsun ve sen kendin bu olayın ne olduğunu bilmiyorsun. Evet, sadece kesinlikle olacağını biliyorum. Harun bıkkınlıkla göğüs geçirdi. Anlayamıyorum Ptah Mos, dedi. Şimdi, benim adım Mos. Mos, bunun hiçbir anlamı yok ki. Bir yandan kabile şeflerinin insanları etraflarında toplamalarını istediğine göre kaçış planını zihninde tartıyorsun. Öte yandan bu planın hayata geçirilmesini, ne olduğunu ve ne zaman gerçekleşeceğini bilmediğin bir olaya kadar erteliyorsun. Bir şeyler olacak, bir takım olaylar diye tekrarladım Mos. Biliyorum çünkü ses bana söyledi. Bana Harun sana yardım edecek dedi, sen geldin. Bana sana yardım edecek olaylar meydana gelecek dedi, olacak. Hepsi bu. Ses sana böyle mi söyledi? Evet. Harun durdu, bir süre düşündü. İnanılması zor ama, diye alçak sesle konuştu. Bir gece seni rüyamda gördüm. Beni çağırıyordun, ben de geldim. Yolculuğumun gerçek sebebi buydu. Görüyorsun ya, ben zaten gelecektim dedi. Bize yardım etmen için. Avaris'te benden başka kimsen yok mu? Halkımızın komutanlığını üstlenecek başka insanlar var. Ama bu işte kararlı olanlar kesinlikle seni istiyor. Neden? Neden ben de bilmiyorum ama Tanrı'nın elinin senin üzerinde olduğuna inanıyorlar. Mos göğüs geçirdi. Bu bir gerçekti. Tanrı'nın eli onun üzerindeydi. Bütün ağırlığı ile üzerindeydi hem de. Harmanisine sarındı. Bütün bu insanları nasıl götüreceksin peki? Sonuçta bu tasarının bizim açımızdan bir tek şanslı yanı var. O da uygulanamayacak kadar akıl dışı olması. Ne demek istiyorsun dedi Harun. Zihni karışmıştı. Demek istediğim şu ki Harun, bu Mısır'dan kaçma tasarısı baştan sona çılgınlık ve tek başarı şansımız da bu. Anlayamıyorum diye mırıldandı Harun. Ramses'in elindeki en büyük iş gücünü oluşturan bir halkın gitmesine izin vermeyeceği kesindir. İlk Apiru kalabalığı doğuya doğru yürüyüşe geçtiği an ordusunu üzerlerine gönderecektir. Kaçış planı askerin yolu kesmesi yüzünden başarısızlığa uğradığında Apiruların durumu bir daha düzelmemecisine eskisinden de kötü olacaktır. Bunu sanırım İsar, Arfaksat ve ötekiler de düşünmüştür. Harun susuyordu. Bu yüzden onların ümitlerini kırmayı göze aldım. Üstelik bu hareketi bir Apiru'nun çölde duyduğu bir sesin emriyle başlatmak ve 30 ya da 40 bin Apiru'yu bu sesin Tanrı'nın sesi olduğuna inandırmaya çalışmak, bu işi o Apiru'nun baba bir kardeşi aracılığıyla yapmaya kalkmak, bütün bunlar açıkça deliliğin belirtileridir. Ramses'e kafa tutmak ve nereye gittiğini bile bilmeden sonu olmayan bir yolculuğa çıkmak, evet bu, açıkça zır delilerin işi. Harun elleriyle yüzünü örttü. Sen bütün cesaretini kaybetmişsin Mos ve benim de cesaretimi kırıyorsun. Asla başaramayacağımızı söylüyorsun ve buna bizim şansımız diyorsun. Bu mu şans? Evet, bir anlamda bu bir şans. Beni çıldırtacaksın Mos diye inledi Harun. Mos sabırla, demek istediğim şu diye anlattı. Bu akılcı, mantıklı bir tasarı olsaydı Ramses'in de ona karşı alacağı mantıklı önlemler olurdu. Ve çok daha güçlü olduğu için kazanan taraf o olurdu. Ama bu akıl dışı, mantığa sığmaz bir proje. Bu nedenle Ramses'i apansız yakalayacaktır. Hele vaat edilen olaylar gerçekleşirse. O olaylar ne olabilir Mos? Bilmiyorum. Kuşkusuz gökten gelecek bir şey. Çok, çok büyük, çok büyük bir şey. Ramses'ten daha güçlü bir şey. Ses bana bildirdi. Nereden öğreneceğiz olup olmadığını? Sana bir haberci yollarım. Mos o an tüccarlar ve gemiciler arasında dostlar edinmenin çok önemli olduğunu düşündü. Harun'a mesajını götürecek Medyenli bir gemici bulabilirdi. Okuma biliyor musun? Hayır diye itiraf etti Harun. Acınacak bir yüz takınmıştı. Doğru ya, Mısır dilinde konuşmayı öğrenip de ne yapacaktı? Ama aramızda bilenler var. Gidince bana bir mektup gönder ve kabile şeflerinin seni nasıl karşıladıklarını anlat. Gelmemeye kesin kararlı mısın? Dilinizi çok iyi konuşamıyorum. Üstelik Avaris'te ya da başka bir yerde görülürsem derhal tutuklanırım. Bu da işimizi büsbütün zorlaştırır diye cevap verdi Mos. İlk gemiye atlayıp hemen gitmelisin. Sonra yolculuk çok daha zor olur. Miriam'ı sormadın dedi Harun. Ne yapıyor? Nasıl? İyi. Her gün senden söz ediyor. Onun için dua ettiğimi söyle. Ve yatmak üzere birbirlerinden ayrılacakları sırada Mos birden Harun'a döndü. Ya Kenan ülkesindekiler? Diye sordu. Onlarla ilişki kurabildiniz mi? Harun şaşırmıştı. Kenan ülkesindekiler mi? Diye tekrarladı. Hiç haberimiz yok. Nereden haberimiz olabilir ki? Arada onlardan söz edildiğini duyuyoruz. Sürekli yer değiştiriyorlarmış. Bizi nasıl karşılayacaklar dersin? Hiç düşündün mü? Biz Kenan topraklarını terk edeli neredeyse 400 yıl oluyor. Bize katılırlar herhalde. Yani sanıyorum dedi Harun. Keyfi kaçmıştı. Gerçekten de pek çok bilinmeyen var diye düşündü Mos. Ne olursa olsun zaten Tanrı'nın iradesi dışına çıkacak değiliz. Mektuplar. Mevsimler gelip geçiyor, Gershon büyüyordu. Tisipora kendini yazların ve kışların, gözlerin sonsuza dek kapanacağı en son mevsime kadar böyle birbirini izleyeceği hayaline kaptırmıştı. Bir kez daha hamileydi. Çadırlar çocuk çığlıklarıyla inliyordu. Gershom'un, Raif ve Ito'nun çocuklarının ve Yetro'nun tüccar akrabasının torunlarının sesleriyle. ''Hiçbir zaman istediğim kadar çok çocuk olmuyor.'' diyordu Tisipora. Esrarlı bir rakibi olduğunu biliyordu ama annesine ya da babasına asla bundan söz etmiyordu. Bu, Mos'un kaderiydi. Karmaşık düşüncelerin onu uykusuz bıraktığı geceler oluyordu ama aklını kullanmaya zorluyordu kendini. Kocasını olağanüstü bir insan olduğu için sevmişti. Daha adını bile öğrenmeden anlamıştı bunu. Oysa olağanüstü insan ne demekti? Bir kadere aşık olmuş bir insan değil mi? Stito, çocukların koruyucu meleği olmuştu. Mos'un koruyuculuğundan vazgeçmeden, ıslattığı sonra yuvarladığı kamışlarla onlara çemberler yapıyor, bir sopayla çevirmeyi öğretiyordu. Bu eski hırsızın peşinde gülmekten bayılan çocuklarla dolaşması görülecek şeydi. Yetro her zamanki gibi adalet dağıtıyor, hastaları iyileştiriyor ve adaklar yapıyordu. Akşam bütün erkekler birlikte yemek yediklerinde bazen sözle, bazen bakışlarıyla sorular soruyordu. Mos ona çölde gördüğü mucizeyi ve işittiği sesi anlatmıştı. ''O çalılığı bilirim.'' demişti Yetro. ''Öyle mucizeli bir yanı yoktur. Ama sesi hiç duymadım ve sana tanrılar tarafından seçilmiş olduğunu söylediğim zaman haklıydım, görüyorsun.'' Mos neden tanrı değil de tanrılar dediklerini sormuştu. ''Her halkın kendi tanrısı, bazen birkaç tanrısı vardır.'' diye anlatmıştı Yetro. ''Benim halkımın bir tek tanrısı olacak.'' demişti Mos. ''Bu kadar çok tanrısı olmak Mısırlılara özgü bir şey.'' Mısırlılardan niçin böylesine nefret ediyorsun? Seni tanıdığım günden beri ne zaman onlardan söz etsen sesinde aynı şiddeti hissediyorum. Zorbalardan nefret etmemek mümkün mü? Diye bağırmıştı Mos. Zorbalardan nefret edersin ama tanrılarından nefret etmeyebilirsin. Hayvan kafalı tanrılar. O hayvan kafaları birer simge Mos, demişti Yetro. Bana seni aydınlatmış olan bir rahipten söz etmiştin. Onun tanrılarından da mı nefret ettin? ''İşte bakın.'' diye heyecanla cevap vermişti Mos. O rahip bir tek tanrıya inanan bir mezhebin temsilcisiydi. O mezhebi acımasızca ezdiler. Mısırlılar eski dinlerine döndü. Bugün birçok tanrıya tapınıyorlarsa bu inançlarının yüzeysel ve yapay olmasındandır. Yetro yumuşak bir sesle ''Sen vicdanların yargıcı mısın?'' diye sormuştu. Mos başını sallayarak cevap vermişti. ''Ben acımasız zorbaların yargıcıyım.'' ''Hayır Yetro.'' Benim halkımın bir tek tanrısı olacak ve o hayvan kafalı bir tanrı olmayacak. Artık benim halkım diyordu Mos. Yetro bu farkı belirtmek istercesine sormuştu. Kendini Ramses'in rakibi olarak mı görüyorsun? Ramses ölür, tapınakları yıkılır ama benim tek olan tanrım sonsuza kadar var olur. Ramses'ten nefret ediyorsun diye tekrarladı Yetro. Mos, Yetro'nun gözlerine bakmış ve bu çok açık renk gözlerde alevlerin dans ettiğini görmüştü. Yaşlı adam Mos'un bir işaret beklediğini ve bu işaretin ne olacağını bilmediğini anlamıştı. Böyle bir işaret, ilk işaret, Harun'un ziyaretinden 4 ay sonra Büyük Siyah'tan gelen bir gemicinin getirdiği mektup oldu. Bu sadece Mos'a verilmiş bir işaretti ve punt kamışından bir çubuğun içine konmuş bir papirustu. Tanrı'nın seçtiği kardeşim Ptahmus'a, Kuzey Averis'te Apis hizmetkarları semtinde kardeşim Arfaksat eliyle. Mısır'a dönüşümde derhal bir toplantı yaptık. Eski dostlarımızı ve Avaris'ten yeni kurulan Pir Ramses kentine kadar aşağı Mısır'da 6 nomda yaşayan 37 aileden 8'ini bir araya getirdik. Geri kalan 29 aile şefini getiremedik. Bir bölümü tartışılacak önemli bir konu olduğuna inanmadıkları için gelmediler. Bir bölümü yerlerinde değildi, çağrımızı duyuramadık. Şu günlerde 5 aile, şefleriyle Pir Ramses'te kent inşaatında çalışıyor. Ötekiler Seti'nin mezarının yapımı için ekipleriyle birlikte Tep'te bulunuyor. Toplantıda hazır bulunanlara seninle buluşmamızı anlattım ve sana inen vahiyleri naklettim. Coşku ve heyecanları büyük oldu ve kendilerini unutmayan Tanrı'ya şükranlarını ifade için bir sungu yapmaya karar verdiler. Toplantının hemen ardından adak töreni yapıldı. Onlara senin bütün kabile şeflerinin kardeşlerimizi bilgilendirmesi ve özgürlüğe doğru yapacağımız yolculuk için hazırlıklı olmalarının sağlanması konusundaki mesajını da naklettim. Emirlerin bilgeliğinin yeni bir delili olarak kabul edildi. Toplantımızda hazır bulunan bütün kabile şefleri tarafından büyük bir coşkuyla yerine getirilecektir. Bir sonraki toplantımız konusunda ki bütün şeflerin katılacağına inanıyoruz, seni en kısa zamanda bilgilendireceğiz. Sana mutluluk ve Tanrı'ya itaatinde huzur diliyoruz. Mos kaşlarını çattı. 37 aileden sadece 8 şef. Biri ikisi çağrıyı duymamış olabilir ama 29'u. Kuşkusuz hepsi de sanki her şeyi inceden inceye düşünen insanlarmış gibi ağırdan almışlar, ayak sürmüşlerdi. Ne düşündüklerini biliyordu. Moss hayaller gören bir meczuptu. Üstelik de onun baba bir kardeşi tarafından açıklanmış olan saçma hülyalarına kapılıp sonu belirsiz serüvenlere atılacak kadar deli değillerdi herhalde. Kendisi orada olsaydı onlara ayak sürmenin ne demek olduğunu gösterirdi. Ama orada değildi ve Harun da ağırlığını koyabilecek güçte bir adam değildi. Uzlaşma yanlısıydı. O günün öğle sonrası ve ertesi gün birkaç papirus, mürekkep ve kamış aramakla geçti. Medyen ülkesinde kimsenin yazı yazdığı yoktu. Moss kamış kalem bulamayınca kendisi bir tane yapmaya karar verdi. Bir kamış kesti, sivriltti, bir papirusu yaydı ve cevabı yazdı. Ptahmos'tan kardeşi Harun'a, Kuzey Averis'te Apis hizmetkarları semtinde kardeşi Arfaksat eliyle. Tanrı'nın öfkesinden korkanlar dinlesinler. Gün kararsızlık günü değildir. Tanrı benim sesimle halkının sürgündeki 37 ailesinin şeflerine, bütün kardeşlerini, erkek, kadın, çocuk ve ihtiyarları birleştirmelerini ve tutsaklıktan kurtulacakları güne hazırlanmalarını emrediyor. Onlara kutsal iradesinin simgesi olarak çok yakında görünecek işaretlere itaate hazır olmalarını emrediyor. Cesaretsizler ve kararsızlar halkının saflarından çıkarılacak ve tanrısal adaletin ateşinde yanacaklar ve onlar sonsuza kadar Mısır'da tutsak olarak yaşayacaklardır. Papirusu bükerek aynı bambu çubuğa yerleştirdi ve limana, büyük siyaha gidecek bir tüccarla görüşmeye gitti. Ondan emanetin Mısır'a casusların eline geçmeden doğrudan alıcıya verilmesi için özen gösterilmesini istedi. Tüccar mektubun 3 haftadan önce alıcıya ulaşamayacağını ve eğer cevap gelecekse bunun için de bir 3 hafta daha beklemesi gerektiğini söyledi. Moss o akşam yattığında çok keyifsizdi. Gece yarısı birden uyandı. Bu çılgın tasarının başarıyla sonuçlanacağını düşünsek bile bu insanlar nereye gideceklerdi? Kenan ülkesinde bir keşif yapmak gerekmez miydi? Ertesi sabah Tisipora'ya ve Yetro'ya birkaç gün içinde evden ayrılacağını söyledi. Yanına sapanından başka bir matara su ve bir iki günlük yiyecek aldı. Sitito'yu da terkisinde birlikte götürecekti. Bir saat sonra araba ırmağının doğu kıyısı boyunca yol alıyordu. ''Gittiğin yerlerde bol bol su bulacaksın.'' demişti Yetro. Gerçekten de bir günlük yolculuktan sonra Edom topraklarının sınırında arabanın sağdan ve soldan iki kol aldığını gördü. Ülke Moss'un hayatında hiç görmediği kadar ormanlıktı. İnsan vadilerin içinde açılmış bir iki yoldan gitmek istemezse ormanda kaybolurdu. Bunlar meşe, diş budak ve yükseklerde sedir ağaçlarının yaptığı sık ormanlardı. Ve av hayvanlarıyla doluydu. Moss'un atı iki kez kurt görerek korktu. İlkinde kurt atı görünce kaçtı. İkincide hayvan saldırmaya karar vermiş göründü. Sitito'nun korkudan dili tutulmuştu. Moss hayvanı kaçırmak için sapanıyla bir taş fırlattı. Taş kurdun kaba etine geldi. Hayvan kulak tırmalayıcı sesler çıkararak ağaçların arasında kayboldu. Kurtların tıpkı çakallar gibi geceleri saldırdıklarını bilen Moss ve Sitito, gün batımından az sonra bir köye varınca çok sevindiler. Gördükleri ilk ev, dağın yamacında sivri kayalarla çevrili bir düzlükteydi. Birkaç inek ve bir keçi sürüsü, kurtlar ile çakallara geçit vermeyecek kadar yüksek bir çitle çevrili çayırda otluyordu. Moss, atından inmeden çitin üstünden baktı ve saçları sakalı karışık, içi kürk kaplı kocaman bir gocuk giymiş genç bir adam gördü. ''Geceyi burada geçirmemize izin verir misin?'' diye sordu. Adam birkaç saniye süzdü onu. ''Mısırlı mısın?'' diye sordu. Moss, Mısırlıların buralarda pek sevilmediğini düşündü. ''Hayır'' diye cevap verdi. Bu cevap doğruydu aslında. O artık Mısırlı değildi. ''Apirus'un o halde.'' ''Medyen'den geliyorum.'' dedi Moss. ''Medyen'de nereden?'' ''Esyon Geber'den.'' ''Apirular gibi konuşuyorsun. Biz burada Mısırlıları da Apiruları da istemiyoruz.'' ''Belki de gerçekte hiç kimseyi istemiyorsun.'' dedi Moss, öfkesini bastırmaya çalışarak. Sonra adama haşin gözlerle bakarak atını mahmuzladı. Gece oluyordu. Moss ve Sitito kaygılanmaya başlamışlardı. Bu, Moss'un hayal ettiği ülkeye hiç benzemiyordu. Doğa sert ve kapanıktı. Bir an yol arkadaşıyla birlikte bir ağaca tünemeyi düşündü ama bu, atını çakallarla ve kurtlara, hatta belki ayılara ve aslanlara ikram etmek olurdu. Böylece gitgide koyulaşan akşam karanlığında yola devam ettiler. Sonunda bir platonun eteğinde uzanan bir ovaya ulaştılar. Ateş yakabilecekleri hiçbir şey yoktu. Çalılıklar arasında bir kuytu keşfettiler. Kendine yer edinmiş uyuyan genç bir yaban domuzu fırlayıp gitti. Oraya yerleştiler. Sonra Birer parça peynirle ekmek yediler ve Moss, Yetro'nun buraları tanıyıp tanımadığını düşündü. Eğer biliyor idiyse onu neden uyarmadığını sordu kendi kendine. Ve güneş doğana kadar tavşan uykusuyla uyudu. Punon ve Salmona'ya kadar 3 gün yol yaptılar ve bütün Edomlularda yabancılara karşı aynı öfkeli düşmanlığa tanık oldular. Punon ve Salmona, bu iki kent üzerinde okunu atmaya hazır nöbetçilerin dolaştığı yüksek surlarla korunmuştu. Ve Moss ile Sitito sonunda bir miktar erzak alacaklarını söyleyerek kente girebildiler. Bu surların çevresinde çayırlar yemyeşildi ve pek çok koyun sürüsü görülüyordu. Ama ülkenin büyük kısmı hiç de konuksever görünmeyen sık ormanlarla ve ara ara en az ormanlar kadar karanlık yüzlü, taşlık, kayalık düzlüklerle kaplıydı. İki yolcu ancak Tamar'da, Moab ülkesinin sınırında biraz güler yüzle karşılandılar. Hem insanlar hem çevre ve doğa tarafından. O da çok cömertçe değil. Onlara yöneltilen ilk soru hiç değişmiyordu. Mısırlı mısınız? İnsanlar ancak Moss, Medyen'den geldiklerini söylediği zaman biraz rahatlıyorlardı. Mısırlılar bölgede çok kötü bir anı bırakmış olmalıydılar. Nihayet Arad'da ilk kez rahatça konuşma imkanı buldular. Kuşkusuz Moss'un genç bir dulun dikkatini çekmesi sayesinde kadın Moss'a ve yol arkadaşına yemek de ikram etti. Yola çıktıklarından bu yana yedikleri ilk gerçek yemek safranlı tavşan, havuç, salata ve hafifçe tatlı bir Suriye şarabı. Kadının emrine hazır, değişik yaşlarda birkaç erkekten oluşan bir çeşit mahiyeti de vardı ki Moss'u çok eğlendirdi. Aslında kimin av, kimin ya da kimlerin avcı olduğu belliydi. Çünkü kadın yüklüce bir mirasa konmuştu. Bu nedenle erkekler yeni gelenleri kuşkulu gözlerle karşıladılar ve onlar ertesi gün gideceklerini söylediklerinde ancak rahatlayabildiler. Keyifler şarabın dumanıyla yerine gelince Moss sordu. Edomlular neden yabancılara bu kadar düşman? Soru sofradakileri birden harekete geçirdi. Biri, hırsızdan sadaka beklenir mi diye bağırdı. Moss'un anlamadığını görünce adam açıkladı. Edomlular, Bedevilerin topraklarını çaldılar ve sürekli olarak Apiruların tehdidi altındalar. Üstelik birçok kez Mısırlılarla başları belaya girdi. Adamlar yüzlerce Edomluyu tutsak edip götürdüler. Bu durumda onlardan yabancılara güler yüz göstermelerini bekleyemezsin. Genç dul, yan gözle Moss'un parmağındaki yüzüğe bakarak, ''Yarın nereye gidiyorsun?'' diye sordu. ''Beerşeba'ya gidiyorum.'' ''Apirulara gidip ne yapacaksın? Tüccarsan onlara hiçbir şey satamazsın, alacak bir şey bulamazsın.'' ''Besbelli'' diye düşündü Moss. Bu yöre insanlarının birinin ötekine ne sevgisi ne de saygısı var. Kayınbabasının tüccar olduğunu, Kuzey Büyük Yeşil Kıyısındaki Kenanlı tüccarlarla ilişki kurmak istediğini anlattı adamlara. Bu olabilecek bir şeydi. Ertesi gün gidişine kadar başka soru sormadılar artık. Kuzeydoğu'ya doğru çıktıklarında geçtikleri topraklardan çok farklı bir ülkeyle karşılaştı. Ovalar vardı. Buğday ya da arpa ekili olduğu zaman hafif rüzgarla dalgalanan ovalar. Meyvelikler, her yerde sürüler, çiftlikler ve köyler vardı. Tepelerin yamaçlarında bağlar sıralanıyordu. Gerçekten insanın yüzüne gülen bir ülkeydi. İlk uğradıkları site, Beerşeba, Mısır siteleri kadar büyük değildi. En geniş yeri 400 arış civarındaydı. Ama Edom ülkesinin suratsız, askeri üslerden sonra insana huzur veriyordu. Moss ve Sitito, dinlenebilecekleri ve yıkanacakları bir yer sordukları zaman onlara ilgisiz bir sesle batıda, kentin duvarlarının dibinde kalacak bir oda bulabileceklerini söylediler. Orada, boynunda deri bir kordonun ucunda sallanan kocaman altın nazarlığa bakılırsa zengin olması gereken bir adam onları karşıladı. ''Nereden geliyorsunuz?'' diye sordu adam. Dili, Edomlulara oranla daha yumuşak, kendisi daha barışçı görünüyordu. ''Medyenliyiz.'' ''Bu kadar uzaklara ne yapmaya geldiniz?'' ''Sahile ineceğiz. Kayınbabam ve kayınlarımla birlikte iş yapabileceğimiz tüccarlar arıyoruz. Sen kimsin?'' ''Ben Apiru'yum.'' dedi adam. ''Burası bir Apiru sitesi mi?'' Adam gerçek bir şaşkınlıkla ''Hayır.'' dedi. ''Burada Kenanlılarla birlikte yaşıyoruz. Birbirimizle çekişmemize gerek bırakmayacak kadar su ve otlak var. Sadece el emeği eksiğimiz var. Ormanları açmak için pek çok adam gerek. Çevrede orman çok. Mısırlılar ile Hititler olmasaydı bugün çok daha zengin olurduk.'' Moss'un şaşkınlığını görünce anlattı. ''Kuzeyde, Kadeş'te çarpıştıkları zaman ben çocuktum. Ah, o topraklarımızdan geçen Mısır ordusu. Çekirgelerden farksızdılar. Giderken ve dönüşlerinde, yakıp yıkıp yağmaladıkları yetmezmiş gibi en güçlü kuvvetli erkeklerimizi tutsak edip götürdüler. Moss o zaman Edom'da Kenan ülkesinde Mısırlıların neden istenmediğini anladı. Kuşkusuz kaleler, askeri üsler çok uzun süre Ramses'in ordularının baskısına dayanamazdı.'' Karşısındaki adamın boynunda sallanan heykelciğin hangi tanrının simgesi olduğuna bakıyordu Moss. Bakışların yönünü fark eden adam, "Baal Hadad," dedi. "Gök gürültüsü tanrısı. Senin tanrın hangisi?" "Işık," dedi Mos. Karışıklığa meydan vermemek için. Ama adam Mos'un yüzüğüne bakıyordu. Belki de taşın güneşte parıldayan yıldızıyla ışık arasında bir ilişki kurmaya çalışıyordu. Yıkanmış, dinlenmiş ve ev sahiplerince akşam yemeğinde konuk edilmiş olan Mos ve Sitito, ertesi gün tekrar yola çıktılar. Dağların ufuktaki çizgileri yumuşak, vadiler dün gördükleri gibi yemyeşil ve sürülüp ekilmemiş yerlerde toprak renk renk çiçeklerle örtülüydü. "Kutsanmış bir ülke burası," dedi Sitito. "Buraya gelmek, burada yaşamak isterdim."
"Buraya geleceğiz," dedi Mos. Birkaç gün sonra dönüş yolunda iyi ki henüz orada yaşamıyormuşuz diye düşüneceklerdi. Obota, Edom'un batı sınırına yaklaşıyorlardı ki bir şeylerden kaçan bir kalabalıkla karşılaştılar. Develerin, eşeklerin sırtında en çok da yaya, insanlar, erkek, kadın, çocuk, ihtiyar, denkleri omuzlarında hayvanlarını, sığırları, keçileri, koyunları arkaları sıra sürükleyerek yol üzerinde insanla hayvanın yarattığı bir kıyametle, arada yolun kenarlarındaki yeşilliklere kaçıp kaybolanlarla korkunç bir sel gibi geliyorlardı. Mos ve Sitito attan inerek ne olduğunu öğrenmek için adamlara yaklaştılar. "Mısırlılar," diye cevap verdiler. "Cehennem kaçkınları, iblisler. Geri döndüler, geliyorlar. Yine Hititlilerle dövüşecekler herhalde. Felaket, felaket." Mos'un kanı dondu. Mısırlılar. Onu yabancı bir ülkede yakalayacak olurlarsa işi bitikti. Ata döndü ve araba kıyısı boyunca kah tırısla, kah dört nala işgalcilerle arayı ellerinden geldiğince açmak için durmadan yol aldılar. İki gün sonra evlerine dönmüşlerdi. Yetro ve Tisipora'nın ve bütün ailenin karşılayışı çok sevinçli ve coşkulu oldu. Ama mutlulukları kısa sürecekti. 16. ayrım sonu, sayfa 321.